gerçekten. Dolayısıyla adımız da yemek olduğu yere, için.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Her zaman olduğu gibi yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz Hayatın Sesleri'ne. Her zaman olduğu gibi bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090 312 463 3414 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. Adresimiz Hayatın Sesleri. Evet, şimdi birlikteliğimizin ilk müziğine kulak verelim.
Bozuk dünya.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir konuğumuz var stüdyomuzda. Fizyoterapist, aynı zamanda engelliler spor eğitmeni Sayın Ceyhun Koka bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, daha önce de stüdyomuza konuk olmuştunuz ama dinleyicilerimiz o zaman sizin müzik yanınızla tanıdılar. Evet. Çaldık, söyledik dinleyicilerimiz. Ama bugün çok daha farklı, fizyoterapist dedim. Siz Kosovalısınız. Kosova'da eğitim gördünüz, Türkiye'ye geldiniz herhalde. Birazcık Ceyhun Koka'yı fizyoterapist yönüyle tanıtalım. Kosova'dan ne zaman geldi? Nasıl geldi?
Kosova'da liseyi bitirdikten sonra Türkiye'ye geldim. Orada tıp teknisyenliği bölümünü bitirmiştim. Zaten tıpla iç içeydim. Sonra yine tıbın içinde olup ama bana daha uygun bir bölüm araştırıyordum. Hani genel tıp istemiyordum. Sebebi de şuydu, hani muhakkak içinde bir cerrahinin var olması. Hani yapılan uygulamanın çok geri dönüşümü olmayan, hata yapma riski. Belki aslında sorumluluğu alırken daha hata yapma riskinin düşük olduğu bir sorumluluk da diyebiliriz. Belki o zaman düşünürken bunu karar vermiştim. Ve fizyoterapi bana daha çok ilaç veya bir cerrahi müdahale olmadığı için çok uygun gözüktü. Ondan dolayı fizyoterapi bölümüne gelmeye karar verdim ve şansım da yürüdü. Bu bölümde okudum.
Evet. Sonra bitirdikten sonra Türkiye'den ayrılmadınız.
Evet,
Türkiye'de yaşamaya devam ettiniz. Ve Physiobox adını verdiğiniz bir yöntem geliştirdiniz.
Evet.
Nedir Physiobox?
Şöyle, Physiobox bu 2003'ten beri son üniversite yıllarında Hacettepe'de okuduğum dönemde o dönem pediatrik rehabilitasyon, yani serebral palsi ağırlıklı olup hani çocuk rehabilitasyonu alanında Türkiye'de çok fizyoterapist ihtiyacı olduğunu fark ettim. Ve genelde araştırdığım zaman bu alan en zor deniyordu. En zor olduğu için az tercih ediliyor ama en fazla ihtiyaç olan alandı. Ben o zaman direkt olarak şunu düşündüm. En çok ihtiyaç olduğu için ben şimdiden buna yoğunlaşmaya başlarsam diğer bütün alanları ayrı tutarak hani diğerlerini daha çok sınava yönelik çalışırken bunu ileride yapmayı düşündüğüm iş olduğu için bilimsel çalışmaları o dönemden takip etmeye başladım.
Çok güzel, evet. Dolayısıyla aradan onca yıl geçmesine rağmen bu alanda çalışmalarınızı sürdürdünüz. Peki Physiobox adı nereden geldi?
O zaten ilk girişimin sebebi şuydu, normal pediatrik rehabilitasyon. Önce onun bütün ayrıntılarını tecrübe edinerek, çalışarak, bazı eğitimlere katılarak bütün her birey farklı olduğu için, birey yönelik olduğu için hatta tanıların da hep farklı tedavi sistemleri var. Physiobox, box neden? Ondan gidelim.
Evet.
Hani şimdi box duyduğumuz zaman direkt hani bilinçaltına insanın şiddet gelebiliyor. Aslında şu anda yeni, geçen hafta Boccia antrenörlüğüne de katıldım. Boccia en çok etkilenmeyen fazla olan bedensel engellilerin beraber yapabileceği tek spor da diyebiliriz. En uygun spor. Orada bile gözlemledim, içinde bir yarış var. Yarış için içine girince çocuklar, yetişkinler en iyi kullanabildiği kollarını veya bacaklarını kullanarak yarışıyorlar ve bu uzun süreç içerisinde en iyi kullanabildiğini kullandığı için yine vücutta uzun bir zaman içerisinde bir dengesizlik oluşturabilir. Boksun da neden boks, ondan bile şu anda Physiobox daha az, hatta şiddet hiç içermeyen bir dal diyebilirim. Sebebi şu, tamamen hatta işte genel olarak bedensel engellilerde belli bir yaştan sonra kalp damar sorunları gözükebilir. Bu bilimsel olarak
kanıtlanmış,
çok kanlı ve yaygın. İlk başta amacım bunu önlemekti. Bunu önlerken eğlenmeleri çok önemli benim için. İlk ondan yola çıktık. Sonra özgüven ve öz saygının gelişmesi. Hani bunlar hepsini içinde barındırdığı için ilk başta bunu bir spor olarak düşünebiliriz. Rehabilitasyon, ama rehabilitasyonu yaparken bir spor yapmak. Ve hani bunun içine girdiğim zaman düşündüm, hani şimdi ikisini birleştirmek için önce ikisini çok iyi bilmek lazım. Ondan dolayı
Eğitimini aldınız
evet,
o zaman.
Taibo antrenörlük kursuna katıldım. Onun dışında 19 Mayıs tadına 2 yıldan fazla düzenli bir şekilde bir maça katılacakmışım gibi antrenmanlara katıldım. Hı. Oradaki hocalarım bu konuda sağ olsunlar çok faydalı oldular. Osman Dağ Hocam ve Hüseyin Özmen Hocam saygılarımı sunuyorum. Onlar bu süreçte şunu da öğrendim. Farklı dallar, hani bir fizyoterapist bir antrenörle beraber çalıştığı zaman farklı bakış açıları daha çok zenginlik getiriyor. Hı hı. Hani antrenörler ve onlar çok tecrübeli antrenörler oldukları için çok bir cümleleri bir hayat dersi gibi olabiliyor. Onun için bana o sporu öğrenmenin dışında bu yönden çok katkıları oldu.
Evet. Peki ne zaman geliştirdiniz? Nasıl geliştirdiniz?
Bu,
kaç yıl oldu?
Süreç geçerek uzun bir süre içerisinde aslında 2,5 yıldır uygulamaya başladım. Hı hı. Geliştirme süreci bütün bu yıllar hani dediğim gibi evet. 2003'ten sonrasını içine hı hı. alıyor.
Evet. Evet. Peki nasıl bir tedavi yöntemi, nasıl bir yöntem çıktı ortaya?
Şöyle, nörogelişimsel tedavi yöntemi temel alarak onun içine bu öğrendiğim bokstaki egzersizlerin ama hepsini kişiye göre ve tanıya göre modifiye ederek hani artık normal bir boksta elin kullanışını değil de çocuğun veya yetişkinin, sporcunun ihtiyacı olan yönde hareketlerimizi çalışıyoruz. Bunun artısı şu oluyor. Hani bizde cerebral palsili kişilerde şu çok önemlidir. Stabilizasyon. Çünkü sürekli kullandıkları bir kas grubu var, hiç kullanmadıkları var. Hı hı. Sürekli kullanılan kas grubu da o da zayıftır. Ama ilk başta en önemli olan şey bir denge kurmaktır. Hı hı. Bunu modifiye ederek ben hiç kullanmadığı kaslarını özellikle gövde kasları ve bacak kaslarına etki olabilecek şekilde ellerini kullanmak diyebilirim.
Hı hı. Evet.
Bu şekilde gelişti. Hani neden normal boksu düşündüm? Başka sporlar da var hani böyle savunma hı hı. sanatı gibi düşünülen. Onlar diğer savunma sanatlarında kullanılan kaslar bizim istemediğimiz fleksör dediğimiz kas grubu daha çok kullanılıyor. Hı hı. Burada temel vücudumuzda daha çok uzun kas grupları, ekstansör dediğimiz kas grupların kullanılması ikisini birleştirmek için çok uygun olduğunu gözlemledim.
Onun için en uygun bokstu.
Evet.
Onu tercih ettiniz.
Ondan dolayı bunu tercih ettim.
Evet. Peki sadece serebral palsi hastalarına mı uygulanıyor yoksa daha farklı hasta gruplarına da uygulanabiliyor mu?
Bu fizyoterapinin içerisinde var olan bütün hasta gruplarına uygun. Hı hı. Sadece hepsine çok farklı programlar çiziyorum. Çünkü bir kas hastasına kullanacağı işte torbayı itme diyelim. Torbaya vuruş sayısı bile önemlidir. Fazla yapılırsa zarar verir. Hani aynı şekilde cerebral palsili çocuklarda da bazı gruplarda daha yavaş yapmak gerekirken çünkü yavaş yapmak ona faydalı olacağı için bir gruba da hızlı yapıp kasılmalarını azaltabiliriz. Onun için geniş yelpazede evet. bir rehabilitasyon temelli olmasın. Onun için sürekli vurgulanmış bulunuyor.
Peki yaş grubu nedir? Hangi yaş grubuna uygulanıyor?
Bu hani her yaş grubuna uygun. Çünkü evet. rehabilitasyon. Hı-hı. Ama tabii ki ergenlik öncesi, ergenlik esnası ve sonrası buna daha çok ilgi duyuyorlar. Çünkü şu önemli oluyor. Zaten ilk başta süreç içerisinde bunun bir şiddet barındırmadığını, tamamen öz saygı için, sağlık için yapılan bir spor olduğunu iletişim kurabileceğimiz herkesle yapılabiliyor.
Hmm, çok güzel. Değişik isimleri de var değil mi? Ben bir röportajı okudum gazetede evet, yayınlanan bir röportajı. Yapılan hareketlere verilen isimler de çok ilginç. Çocukların da ilgisini evet. çekebilecek türden isimler. O isimler neye göre nasıl seçildi? O isimlerden de bahsedelim.
Bu isimler işte çalışma esnasında hani mesela
kuş yemleme,
karpuz taşıma, sivrisinek yakalama isimleri. Çalışmalar esnasında hani çocuklarla çalışırken, konuşurken aklıma gelen sözcüklerdi bunlar. Hı-hı. O normal boksun rehabilitasyonla birleştirilmiş halinde yaptığımız bazı hareketler, ısınma hareketleri var. Hani işte vücudunda kullanmadığı kaslarını kullandırıp hani aktif germe egzersizlerini yapan egzersizler olduğu için onlara bu şekilde isim verdiğimizde ikimiz beraber karşılıklı veya aynanın karşısında hani bir çocuğa veya bir yetişkine de klasik tedavi sistemindeki bir uzan, elini kaldır indir birkaç tekrar dediğimiz zaman hani hastaneye gelmiş hissi insanlarda bir sıkılma ve bir stres yaratıyor. Oysa biz bu şekilde ikimiz beraber bunu paylaşırken hatta müzik de ekledik, müziği açıyoruz. Rahatlatıcı şarkılar, orta hızlı şarkılar hani açarak bunu böyle bir ortama dönüştürdük.
Evet, çok güzel gerçekten. Peki hangi durumlarda yapıyorsunuz? Örneğin yürüyemedikleri durumlarda mı ya da umudun tükendiği durumlarda mı?
Şöyle, hani yürüyemedikleri durumlarda tekerlek sandalyede olan bir sporcuyla da yapabiliriz. Posterior walker dediğimiz yürüteç kullanılan kişilerle de yapabiliriz, yürüyen biriyle de. Hepsine uygun aslında.
Peki sonra o tekerlekli sandalyesini ya da walker'ını atıyor mu tüm seanslara geldikten sonra ya da ne kadar hani, etken?
Şöyle diyebilirim, nörogelişimsel tedavi bilimsel kanıtlandığı için hani o kanıtlara dayalı egzersizin temelinin bu olması genel olarak iyileşme sağlanıyor. Ama bu bir tek fizyobox demek yanlış olur. İkisini birleştirdiğimizde sadece katılımını daha fazla sağlamış oluyorum. Ve tabii bu boksu araştırırken işte bir şeyler birleştirirken ilk başta şunu araştırdım. Normal antrenmanlarda bu sporcular nasıl sakatlanmalar yaşıyorlar? Yaşadılar, tedavileri nelerdir? Hani bütün bunları araştırıp birleştirdikten sonra bu sonuca vardık.
Evet. Peki bu yöntemle ne tür sonuçlar aldınız? Alınan sonuçlardan da birazcık söz edelim mi?
Şöyle, alınan sonuçlar ilk başta oturan sporcumuzdan yola çıkayım. Vücudunu daha sağa dönük olarak, daha çok şimdi tıbbi terim değil de
halkımızın anlayacağı
çalışacağım. Vücudu sağa dönük oturan birinin açılarını değiştirerek tamamen diğer yönde uzun süre çalıştığımız için ben sosyal medyadan gördüğümde daha dik durduklarını görüyorum. Hani yaptığım hani değerlendirmeler de fizyoterapi değerlendirmeler sonucunda zaten olumlu gelişmeler var. Onun dışında işte walker kullanan birinde hani açıları ayarladığımızda walker'ı kullanırken yürürken istemediğimiz kas gruplarını kullandığı için burada stabilizasyon çalışarak o zayıf olan kaslara yüklenmemiz uzun vadede olumlu sonuçlar doğuruyor.
Evet, uzun vade derken bir seans kaç dakika ve kaç seans sürüyor bu uygulamalar?
Bir seans ortalama 45 dakika sürüyor. Bu uygulamalar 3 ay, 6 ay, 1 yıl tamamen tanıya göre, çocuğun etkilenimine göre hani fizyoterapideki rehabilitasyon süreci olarak düşünebiliriz. Katılmanın daha çok olması bunu aslında daha çok arttırıyor.
Evet. Tabii çok da severek geldikleri bir spor olsa gerek değil mi? Evet. Hem boks var içinde hem isimler çok güzel. Bir taraftan müzik de eşliği var. Böyle de genç hocaları var. Ne güzel. Peki nerede uyguluyorsunuz? Bir merkez mi var?
Evet, çalıştığım rehabilitasyon merkezinde. Orada bu uygulamayı yapıyoruz.
Evet, çok güzel gerçekten. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır dinleyicilerimize?
Dinleyicilerimize şunu aslında hani bu fizyoboksun içinden yola çıkar ve çalıştığım grup olarak şunu ekleyebilirim. Hani engellilerle yaptığımız çalışmalarda en önemli olan şey hani iletişim kurarken nasıl birinin saçı siyah birinin sarıysa bu kadar doğalsa bir fiziksel veya zihinsel engelli ve engeli olmayan birinin arasında böyle bir eşitlik olduğunu bu doğruyu fark etmeleri. Sadece bu. Hani onun dışında işte ekstra bir şey yapmak, bir acıma duygusu ya da olumlu veya olumsuz hani bunun bir engel olduğunu fark etmeleri, bunu ifade etmek isterim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Gerçekten çok farklı bir yöntem. Bu yöntemle ihtiyacı olan tüm hastaların bir an önce şifa bulmaları dileğiyle diyelim ve size çok teşekkür edelim.
Ben çok teşekkür
Kolaylıklar
ederim.
Dileyelim.
Sağ olun.
Yeni buluşlarla yine sizi stüdyomuzda görmek isteriz.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, engelliler spor eğitmeni, aynı zamanda fizyoterapist Sayın Ceyhun Koka stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Zamanı bu titreyen ben mi? Ne günlerden haberim var? Ne saatlerin ayarı? Aşkın en mavi zamanı, anlamı yok uyanmanın. Adresim belli. Seni bir kez görmek için çok uzaklardan geldim. Sesini duymak için neler vermezdim. Aşkın en mavi zamanı, bütün kuşlar yerdeler, uçmayı unutmuşlar, bilinmez bir haldeler. Aşkın en mavi zamanı, bir savaş sonrası için için yanmaktayım. Çok zor işim. Seni bir kez görmek için çok uzaklardan geldim. Sesini duymak için neler vermezdim.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz Yusuf Özkan'a. İyi haftalar. Merhaba başkentten.
Merhaba, iyi haftalar Nevin.
Evet, konuşacağımız pek çok konu var. Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla ilgili patlamadan söz edeceğiz. Amsterdam'daki turist tehdidinden söz edeceğiz ama öncelikle Hollanda'da bir yılın sanatçısı olayı var. Dinleyicilerimizle öncelikle onu paylaşalım mı sevgili Yusuf Özkan?
Evet, Hollanda'da son 1-2 yıldır müzik piyasalarında gerçekten ismini hakkıyla duyuran bir genç Türk kökenli müzisyen var, Karsu. Bu yıl Hollanda'da şu anda yılın sanatçısı seçimleri yapılıyor. İnsanlar internet üzerinden telefonla oylarını kullanabiliyorlar bu konuda. Karsu da burada yarışan isimlerden birisi ve oldukça da şanslı. Çünkü hem kendine özgü gırtlak yapısı hem de çok yetenekli bir piyano sanatçısı olması onu diğer rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor. Bizi izleyen özellikle Hollanda'da yaşayan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. İnternet üzerinden bu konuda girip Karsu'ya oylarını verebilirler ya da ona desteğini sunabilirler.
Evet, mutlaka sunacaklardır desteği ve bu tür olayların artarak devam etmesini dileyelim. Ve Müslümanlara yönelik ayrımcılıktaki patlamadan söz etmek istiyoruz. Hollanda'da nüfusunun yarısı göçmenlerden oluşuyor ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık olaylarında da ciddi bir artış yaşandığını görüyor ve gözlüyoruz. Neler aktaracaksınız bu konuda? Yapılan araştırmalar ne diyor ayrımcılık konusunda?
Evet, aslında ilginç. Yani Rotterdam Hollanda'nın en büyük ikinci kenti ve sizin de belirttiğiniz gibi nüfusunun yarısı göçmenlerden oluşuyor. Ama buna rağmen yine nüfusun büyük bölümünü oluşturan Müslümanlar çok ciddi baskı ve tehdit altında. Geçen yıl yaşanan ayrımcılık olaylarının tamamından iki katı bu senenin ilk 3 ayında yaşanmış ve çok ciddi kaygı verici sonuçlar ortaya çıkmış. Bu belediye ve resmi kurumların yaptırdığı araştırmanın sonuçları. Geçen hafta sonu Rotterdam Belediye Başkanı'na sundu rapor ve oldukça kaygı veren sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle kadınların, Müslüman kadınların %75'i neredeyse taciz ve tehdit kurbanı oluyor. Sırf giyim kuşamından dolayı. Bunlardan birisi de Türkiye kökenli bir kadındı. Ayşe Karadaş 51 yaşında. 40 yıldır Hollanda yaşıyor ve 2-3 hafta önce Rotterdam'da tramvayda sarhoş bir grup futbol fanatiğinin saldırısına uğradı. Üzerine bira dökülüp dövülüp tramvaydan aşağı atıldı. Hollanda televizyonunda onun da röportajı vardı. Hollanda basını o eksende gördü bu ayrımcılık olaylarını ve ben 40 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Burası artık benim vatanım. Ama ben artık burada kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü hissettirilmiyor. Ben eğer bir yerli olsaydım bunları yaşamazdım ama sırf yabancı ve kılık kıyafetimden dolayı dövülüp tramvaydan atıldım ve bunu hak etmiyoruz dedi. Aslında bu Hollanda'da yaşayan çok sayıda göçmenin dile getirdiği ortak bir görüş. Çünkü onlar artık bir dönem liberalizmin ve açık görüşün başkenti olan dünyadaki merkezi olan ülkede ülkeyi tanıyamıyorlar. Artık kendi sevdikleri, bağlandıkları ülkenin bu olmadığını belirtiyorlar. Ki Hollanda'daki aklı selim sahibi partiler ve halkın büyük bölümü de bu görüşte. Özellikle son dönemde Paris ve Brüksel saldırılarının sonrasında artan ırkçılık ve İslam düşmanlığının ülkeyi yaşanmaz hale getirdiğine dikkat çekiyorlar. Ve hükümet de bunun farkında. Bu raporların oldukça ırkçı olduğu ve bir an önce önlem alınması gerektiğini inanıyorlar. Ki bu nedenle de sosyal işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher bir an önce bunun gereğinin yapılacağını ve Hollanda toplumunun bu çok sesli, çok kötülü yapısının kaybetmesine asla izin vermeyeceklerini dile getirdiler. Umuyoruz bir an önce de bu dediklerini yaparlar Nilgün Doruk.
Evet, umarız öyle olsun sevgili Yusuf Özkan. Şimdi Amsterdam her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor ama son zamanlarda bir turist tehdidi söz konusu. Bununla ilgili neler paylaşacağız dinleyicilerimizle?
Evet, 700 bin nüfuslu bir kent ama her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Özellikle hafta sonları Avrupa'nın 4000 yanından milyonlarca turist geliyor. Böyle olunca da kentin tarihi dokusunun giderek yıprandığı belirtiliyor. Hem mimarlar hem sivil toplum kuruluşlarından buna itiraz var. Daha önce Barcelona, Venedik gibi Avrupa'nın ünlü kentlerinin bu tehlikeyle karşı karşıya kaldı ve yeterince önlem alınmadığı için bu kentlerin sürdürülebilir, yaşanabilir olmaktan çıkıp şımarık kentlere dönüştüğünü belirtiyorlar uzmanlar. Amsterdam'ın da aynı tehlikeyle karşı karşıya oldu ve özellikle yerliler açısından yaşanılması zor bir kente dönüştü belirtiliyor. Çünkü yoğun turist akışı kentteki talep artışına doğrultusunda yeni iş yerlerinin açılması, tarihi dokuya zarar veren bir takım düzenlemelerin zorlanmasına kadar gidiyor. Bunun da kentin geleceği açısından, yaşanabilirliği açısından olumsuzluk doğurduğu belirtiliyor. Buna yönelik olarak ilk aşamada kent merkezine turist otobüslerinin girişi yasaklandı. Bunun başarılı olduğu belirtiliyor. Ciddi anlamda hem trafiğe rahatlama getirdiği hem de doğal dokuya zarar verme riskinin azaltıldığı belirtiyor. Ancak bu yeterli görülmüyor. Yine de turizme zarar vermeden kent dokusunu koruyacak önlemler alınması gerektiğine işaretliyorlar. Özellikle çevreci kuruluşlar ve mimarlar derneklerinin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Hükümet de bu konuda katılıyor bu çalışmalara. Amsterdam Belediyesi bu kuruluşlarla birlikte ortak bir takım düzenlemeler hazırlığında ve diğer şehirler gibi demin saydığımız işte Barcelona, Venedik gibi Amsterdam'ın da aynı akıbeti yaşamaması için gereken düzenlemenin bir an önce yapılacağı sözleri veriliyor yetkililer tarafından.
Evet, sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz bu haftada aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
İyi haftalar, hoşçakalın.
Ateş düştü, yanar ha yanar yanar. Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar. Elleri ak, yumuk yumuk, o şili tırnakları. Nerelere gizlesin şu avucumla sırları. Otomobili tamire geldi, dün bizim tamirhaneye. Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağımda uzun etek, dalga dalga saçlarım. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak, kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına. Ustama dedim ki bugün giyimim tulumları. Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı. Gelecekti bugün geri arabayı almaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Zaman durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. çekti gitti arabayla, egzozuna boğuldum. Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldu. Ustam geldi sırtıma vurdu, unut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal, iyi dedi tulumlar. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumlar. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumlar. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumlar. İşçisin sen işçi kal, işçisin sen işçi kal.
Olur alın teri. ...15.42 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, bugün yurt dışında ev hanımı olarak bulunan binlerce vatandaşımız var. Onları çok yakından ilgilendiren bir konudan söz edeceğiz. Onlar radyolarının sesini biraz daha fazla açabilirler. Ev hanımlarının yurt dışı hizmet borçlanma yoluyla emeklilik işlemlerini konuşacağız. Buna ilişkin yeni düzenlemelerden söz edeceğiz. Peki nasıl borçlanacaklar yurt dışında yaşayan ev hanımları?
Aslında yurt dışı borçlanması sadece yurt dışında yaşayan ev hanımlarımız için tanımış bir hak değil. Daha önceki haftalarda da konuşmuştuk. Hı hı. Aslında orada hali hazırda çalışmakta olan vatandaşlarımız iki sosyal güvenlik anlaşmaları çerçevesinde yine yurt dışı borçlanması yapabiliyorlar. Ev hanımlarımızın durumu şöyle ki pek çok ev hanımı zamanında ya da kadınımız diyelim vatandaşımız zamanında eşiyle birlikte yurt dışına eşinin işi nedeniyle gittiğinde kendi niteliklerine uygun bir iş bulamadığı için çoğu zaman ev hanımı olarak, hı hı, hayatına devam etmek zorunda kaldı. Özellikle Almanya'ya Türklerin yoğun göçü döneminde de biz bu tür örneklerle karşılaştık. İşte bu vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve eğer Türkiye'ye kesin dönüş yaparlarsa emeklilik maaşı alabilmeleri için tanınmış bir hak yurt dışı borçlanması. 18 yaşını doldurduktan sonra yurt dışında ev kadını olarak geçirilen süreler, yani oraya gittikleri andan itibaren ne kadar süre ev hanımı olarak kaldılarsa bu süreleri borçlanabiliyorlar. Tabii bunda kendi isteklerinin olması, yani kendilerinin başvuru yapması önemli. Şimdi bazı burada önemli hususlar var. Onları tekrar etmek gerekiyor. Öncelikle burada borçlanabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Bu, hı hı, Türk vatandaşlığı için de iki durum üzerinden Türk vatandaşı olmayı değerlendiriyoruz. Bir tanesi yurt dışında geçirdiğiniz, ev kadını olarak geçirdiğiniz sürelerde Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Ve ikincisi de başvuru yaptığınız tarihte yine Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla Türk vatandaşı olma
çifte
şartını...
Çifte vatandaşlık olmuyor yani.
Olabilir, hayır, şöyle olabilir. Çifte vatandaşlık olabilir. Fakat sadece Alman vatandaşıysanız örnek olarak, hı hı, ve bu sürenin bir kısmını, borçlanma yapmak istediğiniz sürenin bir kısmını örneğin Alman vatandaşı işte ya da Fransa vatandaşı olarak geçirdiyseniz o süreler dikkate alınmıyor. Mutlaka başvuru tarihinde çifte vatandaş, yani mutlaka bir Türk vatandaşı ya da sadece Türk vatandaşı, hı hı, olarak bu süreyi geçirmiş olmanız ve başvuru tarihinde de bir kez daha tekrar edelim, Türk vatandaşlığına sahip olmanız gerekiyor.
Hı hı. Peki nasıl hesaplanacak? Nasıl borçlanacaklar?
Şimdi burada borçlanmayı talep eden kişinin yurt dışında geçirmiş olduğu sürelerin en az, yani kadınlar açısından, kadınların Türkiye'deki emeklilik haklarına benzer bir uygulama çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor. Ve yaklaşık olarak 20 yıllık bir süre ve yaş haddini de tamamlamış olan yurt dışında yaşayan ev kadınları bu borçlanmayı gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi burada şunu düşünelim. 20 yıl üzerinden borçlanmak isteyen bir ev hanımı Bu durumda işte her yıl için 360 gün üzerinden 7200 günün primini borçlanması gerekiyor.
Yani 65 yaşın üzerinde mi olması gerekiyor Türkiye'deki emekliliği baz alırsak?
Orada şöyle bir takım yaş sınırları var. O dönemdeki geçirmiş olduğu süreye göre, yani hangi yıldan başlayacağına göre farklılaşabiliyor. Çünkü bizde 2008 yılından sonra zaten Sosyal Güvenlik Kanunu'na göre kademeli olarak bir geçiş söz konusu. Fakat 2008'den sonra eğer borçlanacaksa, evet, 65 yaş haddimiz olduğu için 65 yaş üzerinden, yani hani ilk kez 2008 yılı sonrasında çalışmaya başlayanlar için 65 yaş, ama onun öncesine başladıysanız ya da onun öncesindeki yıllarda gittiyseniz ve o süreden itibaren, diyelim ki işte 2000 yılından itibaren başlayacaksanız, yaş haddi biraz daha geriye çekilebiliyor. Bunun için özel bir tablo üzerinden yapılan hesaplama var. Yani herkes için aslında farklı uygulamalar söz konusu diyebiliriz bu noktada.
Evet.
Yaş itibariyle. Ama prim ödeme açısından 20 yıllık primin ödenmiş olması gerekiyor. Bu primi...
Bu nasıl ödenecek bu prim? Taksitle mi, yoksa her ay belli bir miktar mı? Ne kadar süre?
Maalesef taksitle ödeme imkanımız yok. Hı-hı. Bunun toplu olarak tıpkı yurt dışı borçlanmasında ya da askerlik borçlanmasında olduğu gibi toplu olarak ödenmesi gerekiyor. Biz çok kabaca bir hesaplama yapacak olursak, yani 20 yıl diyelim ki üzerinden bir emekliliğe hak kazanma için borçlanma yapmak istiyor bir vatandaşımız. Yaş haddini de tamamladığını düşünelim. Yaşla ilgili problem olmadığını düşünelim. En düşük ödeyebileceği rakam asgari ücretin, brüt asgari ücretin günlük tutarı üzerinden hesaplanıyor. Yani bu da 17.57 lira. Ve biz bunu o 20 çarpı 360 üzerinden, yani 7200 gün üzerinden hesapladığımızda 126.504 liralık bir primin ödenmiş olması, yani borçlanmanın ödenmiş olması
Peki,
gerekiyor.
Peki dolar bazında mı, Türk lirası?
Türk lirası olarak
ödüyoruz.
Şimdi daha öncesinde 3,5 dolar olarak günlük hesaplama yapılıyordu. Fakat daha sonra asgari ücretin asgari ücret üzerinden, işte 6 ayda bir, biliyorsunuz daha önce asgari ücret değişiyordu ama 2016 yılı için tek bir sefer için belirlendi. Ve asgari ücretin günlük tutarı, brüt asgari ücretin günlük tutarı belirlendi. Dolayısıyla artık dolar hesabı değil, Türk lirası üzerinden yapılan bir hesaplama var. Burada tabii bir yıl önceye göre bir ciddi farklılık ortaya çıktı. Bunun sebebi de 2016 yılındaki asgari ücret artışı. 1300 liraya çıkınca 1647 lirada brüt asgari ücret tutarı olunca bunun günlüğü 17.57'ye geldi. Ve dolayısıyla bir sene önce yapılacak bir borçlanmaya göre bu yıl borçlanacak olan ev hanımlarımız arada önemli ölçüde bir fark ödemekle karşı karşıya kalacaklar.
Evet. Peki şimdi bu borçlanmayı yapmak isteyen vatandaşlarımız, dinleyicilerimiz nereye, nasıl müracaat edecekler? Ne tür belgelerle?
Evet, bu vatandaşlarımız eğer yurt içinde bir başvuru yapmak isterlerse SGK'ya ve SGK'ya bağlı il müdürlüklerine, eğer yurt dışından bu işlemi başlatmak isterlerse, çünkü siz yurt dışı, şunu da hatırlatalım, yurt dışı borçlanmasını yurt dışına yapabilirsiniz, işlemleri yurt dışına başlayabilirsiniz. Fakat eğer parayı, yani emeklilik maaşını almak istiyorsanız, o zaman artık sizin kesin dönüş yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla arada böyle bir fark olduğu için, yani işlemlere başlamanızı, yurt dışında olmanızın bir problem teşkil etmemesi sebebiyle, eğer yurt dışında başvuru yapacaksak bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın müşavirliğine veya ateşeliğine başvurmaları gerekiyor. Yurt içinde SGK'nın ilgili kurumlarına başvuruyorlar. Eğer isterlerse yine SGK.gov.tr'den de, yani internetteki belgelerden de başvurabilirler. İnternet üzerinden başvurduklarında iki tane linke dikkat etmeleri gerekiyor. Yurt dışı sigortalılık form ve dilekçeler ya da yurt dışı emeklilik form ve dilekçeler şeklindeki zinciri izleyerek oradan ilgili formu çıkartabilirler. Bu form yeterli değil. Bununla birlikte mutlaka nüfus cüzdanı örneği gerekiyor. Eğer yurt içinden başvuruyorsak en son ikametgah gösterdikleri adrese bağlı olan il müdürlüğüne gidiyorlar. Yani çünkü Türkiye'de de bu vatandaşlarımızın bir ikametgah adresleri söz konusu. Bununla birlikte yurt dışında bulundukları tarihleri belgelemeleri gerekiyor. Çünkü bu sadece yurt dışında bulunan ev hanımlarına yönelik bir hak olarak tanımlandığı için. Dolayısıyla orada oturduklarını belgeleyen ikametgah belgesinin aslını, eğer yurt dışındaysalar konsolosluğa tercüme ettiriyorlar. Eğer Türkiye'ye geldilerse başvuru işlemi sırasında, bu durumda da tercüme bürolarından, tabii yeminli tercüme yapan bürolardan bunu tercüme ediyorlar. Yine borçlanma talep taahhütnamesi doldurmaları ve yurt içi ve yurt dışı açık adreslerinin de bakanlığa, Sosyal Güvenlik Kurumu'na sunulmuş olması gerekiyor.
Peki ne kadar süre sonra maaş bağlanacak?
başvuru işlemini yaptıktan sonra, takip eden aydan sonra eğer işte bütün işlemlerini doğru şekilde yaptılarsa, belgelerini sundularsa, yani boşanmalarında herhangi bir problem yoksa, takip eden aydan itibaren ücretlerini alabiliyorlar, maaşlarını alabiliyorlar. Zaten bizim normalde de burada da siz emeklilik işlemlerini başlattığınızda takip eden aydan sonraki ay bağlanıyor. Fakat başvuru tarihiniz itibariyle dikkate alındığı için aradaki farkı toplu olarak alabiliyorsunuz.
Evet. Şimdi yaklaşık 126 bin lira gibi bir şey çıkardık ödemeleri gereken en düşükten. Peki bu 126 bin lira karşılığında ne kadar aylık bağlanır acaba?
Şimdi onu da şöyle hesaplamak mümkün. Bu işlem, yani yurt dışında yaşayan ve hizmet borçlanmasıyla bir emeklilik maaşını hak edecek olan ev kadınlarımız Bağkurlu gibi aslında borçlanmış oluyorlar. Dolayısıyla bu en düşük prim üzerinden başvurduklarında Bağkurlu'ların aldıkları emekli ücretleri üzerinden bir emekli maaşına hak kazanacaklar. Yani burada SGK'lara, ya eski adıyla SSK'lara göre daha düşük maaş alacaklarını söylememiz gerekiyor. Fakat eğer en düşük ücret, yani günlük tutar olan 17.57 liralık borçlanma yerine eğer 114 liralık bir borçlanma ya da bunun arasında bir borçlanma tercih ederlerse yatırdıkları prim üzerinden daha yüksek düzeyde emeklilik maaşı almaları da söz konusu olacak.
Evet. Almanya'dan Şadi Karaca adlı dinleyicimiz aramış. Eşi 2012 yılında borçlanarak emekli olmuş. Şimdi Almanya'da çalışmak istiyor. Çalışabilir mi diye soruyor. Ya da nasıl çalışabilir? Emekliliği kesilir mi? Emekli aylığı kesilir mi diye sormuş.
Şimdi normalde bu maaşı alabilmek için, emeklilik maaşını alabilmek için bir kere zaten Türkiye'ye kesin dönüş yapılmış olması gerekiyor. Hı-hı. Eğer bu kişiler Türkiye'ye kesin dönüş yapıp da yapmışlarsa ve daha sonra tekrar Almanya'ya gitmişlerse, bu durumda tabii ki şartlar değişecektir. Dolayısıyla aslında bu tür bir borçlanma için genel şartımız bizim herhangi bir sosyal güvenlik, yani Türkiye'de sosyal güvenlik kurumuna prim ödememek olduğu için bu durumda şartları değişecektir ve bunda yani şöyle bir problem olabilir. Şu an Almanya'da yaşıyor olması zaten Türkiye'ye kesin dönüş yapmadıysa o borçlanma karşılığındaki emeklilik maaşını da almaması anlamına gelecektir. Dolayısıyla burada şartları tekrar gözden geçirmek gerekir. Yani evet. Almanya geri dönüş durumunda.
Evet. Şimdi peki borçlanma kapsamında olmayan süreler hangi sürelerdir? O konuda
borçlanma kapsamında olmayan süreleri tabii sadece ev hanımları açısından değerlendirmemek gerekiyor. Bu noktada işte 18 yaşını doldurmadan önceki örneğin süreler, yani gittiniz Almanya'ya gittiniz işte ya da Fransa'ya gittiniz, 13 yaşında gittiniz. Evet. 18 yaşına kadar olan o aradaki 5 yılı örneğin kullanamıyorsunuz ya da gittiğinizde Türk vatandaşı değildiniz. Yani çeşitli şartlar nedeniyle vatandaşlık hakkınızı ilk başta kaybetmişsiniz. Bu durumda yine Türk vatandaşı olana kadarki sürelerinizi yine dikkate alamıyoruz. Yani ben onları da ödeyeyim ve işte emekliliğime hak kazanayım gibi bir şansınız olmuyor. Aynı şekilde başvuru yaptığınız tarihte eğer yani böyle bir başvuru yapmayı düşünüyorsanız ve Türk vatandaşı değilseniz tabii ki bu başvuru hiç yapamıyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar geçmişe dönük Türk vatandaşı olduğunuz ve ev hanımı olarak geçirdiğiniz süre olursa olsun böyle bir haktan yararlanmanız zaten baştan söz konusu olmuyor. Dolayısıyla bu sürelere dikkat etmemiz veya adınıza herhangi bir sosyal güvenlik kurumu üzerinden prim yatırıldıysa, yani çalıştıysanız yine onları dikkate alamıyoruz. Yani mutlaka ev hanımı olarak bu süreyi geçirmiş olmanız gerekiyor.
Evet. Peki bu borçlanmadan vazgeçmek istedi. Parasını geri alabilecek mi? O süreç nasıl bir süreçtir?
Evet, hemen başında bu talebi geri çekebiliyor vatandaşlarımız ve paralarını geri alabiliyorlar. Tabii bu durumda herhangi bir maaşa da, yani emeklilik maaşında hak kazanmak gibi bir şey söz konusu olmuyor.
Olmuyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Işıl Kurnaz. Bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için haftaya yine devam edeceğiz dinleyicilerimizi bu konularda aydınlatmaya. Sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.